Tekrar merhaba, herkes buradaysa, hepiniz hazırsanız hadi gazeteleri konuşmaya başlayalım artık. Bu sabah ilk yayında aslında hepimizin bu sabah hayata başlayışındaki sıkıntıyı konuştuk. 20 yaşında bir üniversite öğrencisi, Elazığ Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın yaşamına son vermesi, ardında bıraktığı video. Ama onun özelinde, Enes'in özelinde Türkiye'de gençlere nasıl bir gelecek vaat edildiğini konuştuk ve şu soruyu sordum. Ne verdik ki, ne istiyoruz çocuklardan? Buna biraz daha geniş bakmak lazım. Her şeyin ötesinde bu çocuğun hayalleri nasıl yok oldu? Hayallerini bilmiyoruz. Hayallerini bilmiyoruz da nasıl yok edildiğini detaylı şekilde anlatmış zaten. Onun üzerine yaptığımız o yayın şu anda Ünsalonlu.com.tr'de, YouTube'da, iTunes'da, SoundCloud'da, Patreon'da, Spotify'da hepsinde yerini aldı. İzleyebilir, dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz. Yayını paylaşmanızı rica edeceğim. Sosyal medyadan diğer dostları da davet edin. Şimdi gazetelerde ne var? Gazetelerde ne olduğundan çok ne olmadığı üzerine biraz konuşalım. Çünkü ilk yayında konuştuğumuz hikaye çok farklı açılardan gazetelerde yer almalıydı. Dün bunun için vakitleri var mıydı? Doğrusunu isterseniz vardı. Ama yer aldı mı derseniz onun cevabı maalesef hayır. Kocaman bir hayır ayrıca. Yarın nasıl yer alacak onu bir görmek lazım. Görebilecek miyiz? Vallahi çok bilmiyorum ama ümidin var mı derseniz çok fazla yok. Sadece şu açıdan biraz görebileceğimizi düşünüyorum. Çünkü sosyal medyadaki o normal paylaşım düzeni başladı. Biliyorsunuz daha önce hani burada tanımlamıştım, anlatmıştım ya size. Bir konuyla ilgili herhangi bir şey, herhangi bir fikir görüldükten sonra önce destekçiler geliyor. Ardından ortalama fikirler, ondan sonra karşısında gelen itirazlar. Yayın arasında bana da pek çok izleyici mesaj yoluyla iletti. Mesela Enes'in hayatına son vermesinin üzerinden şöyle bilgiler paylaşılmaya başlamıştı. Video o kadar değil aslında, video daha uzun. Sadece bu bölümü paylaşılıyor. Özellikle işte insanları dini baskı sonucunda böyle bir karar verdi yolunda kafalarında bir fikir oluşturmak üzere diye. Ya bunu bırakın kardeşim. O video, hani diyelim ki paylaşılan bölümü 2,5 dakika gördüğünüz. Umarım görmemişsinizdir. Lütfen paylaşmayın. Bir daha söylüyorum bunu. Benim fikrim değil, bu beni aşar. Ama bütün tanıdığım, bildiğim, fikrine güvendiğim, sorduğum psikologların, psikiyatristlerin söylediği bu. Çünkü özendirici bir anlam da içerebiliyor. Ama şunu düşünün, orada çocuğun anlattığı sebeplerden herhangi birinin böyle bir karar vermesinde etkisinin olmayacağını düşünür müsünüz? Düşünebilir misiniz? Böyle bir karşılığı yok ki. Üstelik biz bunun örneklerini yaşadık ya, çok kısa bir geçmiş içinde yaşadık. Yani tarikat cemaat yurtlarında çocukların başlarına geleni, orada bazılarını kaza sonucu diye nitelendirilen, yaşamını yitirdikleri olayların nasıl sunulduğunu gördük. Biliyoruz bunları. İlk yayında söyledim, bir izleyici bunu biraz daha açar mısın diye söylemiş. Tuğba Hanım, ya açılacak bir yönü yok ki. Yani tarikat yol demek. Evet, yol demek ama tarikat bir yandan da kendi içine girdikten sonra, yani bir müridi olduktan sonra o yol dışında başka bir yolu tanımamak demek. O yolu övmek, o yolla beraber yürümek demek. Oysa insan aklı sınırsız, bilimsel gelişmelerle birlikte hayatın çok farklı alanlarını da görme şansına sahipsiniz. Böyle bir şey kafadan yapıldıktan sonra her şey bırakılabilir mi? İnsanın zihnine uyabilir mi? İşte bu yüzden laiklik denilen şey bu kadar önemli. Herkesin kendi için bir gelecek tahayyülü olabilmesi bu yüzden önemli. Ama bugün anlatılan, mesela dün AKP sözcüsü Ömer Çelik'in söyledikleri, hani okul öncesi din eğitimi konusunda faşizan bir tavır diyor buna karşı çıkmak. Senin bize uyguladığın ne? Faşizan değil mi? Bir çocuğun okumak üzere evine en yakın okula sevk edilmesi, böyle bir prensip üzerinde uzlaşıyorsunuz. 20 yıl içinde defalarca döndürdüğünüz prensip bir de bu. Onları çaresizliğe mahkum ettikten sonra zorla imam hatipe yönlendirmek faşizm değil mi? Bugün Türkiye'de ne yaşanıyorsa, hani hep konuşuyoruz ya, bütün bunlar eğitimin bir şekilde farklılaştırma adı altında her iktidarın kendisine göre yontması prensibinden kaynaklanıyor. Hep böyle olmuş zaten. Hani burada bir önermem vardı ya, ben buna çok inanıyorum. Hayatım boyunca, 52 yıllık yaşamım boyunca çok fazla gördüm örneğini. Bugün Türkiye'de yaşadığımız bütün çelişkilerin temeli, gencecik bir cumhuriyetin içinde köy enstitüsünü kuranlarla yıkanlar arasındaki mücadele. Değişmiyor ki bu. İsimleri değişiyor, yaşları değişiyor, partilerin isimleri değişiyor. Ama fikir değişmiyor. Hep aynı. Hep aynı şey anlatılıyor. İlk yayında ısrarla söylediğim Adana Aladağ'da yaşanan olayla Fırat Üniversitesi'nde yaşanan olay arasında bence o yüzden bir fark yok. Aynı çaresizliğe mahkum etmek bu gençleri, bu çocukları. ailelerin ya bugün yapabileceğiniz herhangi uyduruk bir iş için bile bir lisansa sahip olmanız gerekirken anne baba olmak için böyle bir lisans gerekmiyor. Gerekir mi, şart mı? Vallahi insanların bilinç düzeyi yükselmediği sürece lisans değil kafalarına diploma çivileseniz değişmeyecek ki. Hala aynı şey anlatılıyor işte. Yani bir çocuğun kaderini baştan çiziyorsun, her şeyi bir yere sıkıştırıyorsun ve böyle yaşayacaksın diyorsun. Ben seçtim tıp okuyacaksın diyorsun. Ben seçtim cemaat yurdunda kalacaksın diyorsun. Muhtemeldir ki ondan sonrasında ben seçtim hayatına şurada devam edeceksin diyorsun. Sonra diyorsun ki bu çocuk yaşamına son verdi. Onun yaşamı değil ki bu. Yine ilk yayında konuştuk. Bakın bu sadece hayatın içinde bir çıkış yolu bulamayan bir çocuğun çığlığı. Bunun gibi binlercesi var. Hiç konuşulmayan bu toplumun ikiyüzlülüğü içinde yüzlerce yıldır devam eden, mesela bir tabu olarak insanlara gösterilen cinsel yönelim hikayesi var. İçinde var olduğu bedeni kendisine ait hissetmeyen ya da kendini oraya ait hissetmeyen çocukların çıkışsızlığı, bu konuşuldu mu mesela? Konuşulmuyor, bunlar anlatılmıyor, bunlar söylenmiyor. İkiyüzlülük içinde devam ediliyor. Dün sosyal medyada gördünüz muhtemelen. Ottan çöpten her şeye ceza yazan radyo televizyon üst kurulu, televizyon ekranında bir köy yerinde üstelik. Hani Anadolu irfanı diyoruz ya, bir köy yerinde, köyün göbeğindeki üçlü, beşli, sekizli, 58'li ilişkiyle ilgili upuzun programlar yapabiliyor mesela. Niye? İktidara yakın televizyon kanalı o. Biz pisliğin tarafını seçemeyiz. Kimden geldiğine bakma şansımız yok. Eğer bakarsak işte böyle oluyor. Herkesin kendine göre bir kötüsü var, bir düşmanı var. Onun üzerinden gitsin isteniyor. Oysa hayat böyle bir şey değil ki. İşine geldiği zaman yorum yapıp, işine geldiği zaman dışında kalma şansın yok. Kötüyse kötü. Yaptığı belirgin, ortada. E bunu anlatmak lazım. Anlatmayınca nasıl seçeceksin bunu? Radyo televizyon üst kurulu ne yapacak Müge Anlı'ya mesela? Ben size söyleyeyim, hiçbir şey yapmayacak. Hiçbir şey yapmayacak. Ondan sonra çıkıp anlatacaklar. İşte okul öncesi dini eğitim vermek neden önemli? Önemli falan değil kardeşim. Sen de sesini çıkart artık, korkma. İstemiyorum demeyi öğren artık ya. Çocuklarınızı uzak tutun cemaatlerden, tarikatlerden uzak tutun lütfen. Konuşun, anlatın onlara. Bunun neden kötü olduğunu anlatın. Bu kadar açık bir dille anlatın üstelik. Etrafınızda konunuz, komşunuz o insanlarla beraber yaşarken onlar övdüklerinde sessiz kalmayın. Türkiye'de öyle bir mağduriyet sistemi var ki hep dindarlar mağdur. Yok böyle bir geçmiş, böyle bir gelecek, yok. Kafasına göre insanlar istediğini yapıyor ama sen ağzını açamıyorsun. Hayır kardeşim, senin de karşı çıkma hakkın var. Ömer Çelik'in anlattığı dini eğitimi savunmak kadar dini, din dışı eğitimi savunmak da bir hak o zaman. İstemiyorum demeyi öğren. Mahalle baskısını kırmanın yöntemi bu işte. Neden konuşmuştuk hatırlıyor musunuz okul öncesi din eğitiminde? Sakat olan bölümü ne diye konuşmuştuk biz? Velilerin tercihine bırakılıyor. Herhalde okul öncesi diyorsun. 5 yaşında çocuğa neyi anlatacaksın? Onun adına seçerken veli yaşadığı yere göre seçecek. Rasim Beylerin çocuğu okul öncesi eğitim alıyormuş. Berk Beyler izin vermemişler. Vermesin Berk Beyler izin. Vermesin ve bu açıklıkla söylesin. Bunun mücadelesinden korkmayın. Biz ne yaşadıysak bu suskunluktan yaşıyoruz. Her zaman onlar mağdur ya. Senin mağduriyetin, yaşam hakkını savunman o ne olacak? Köşe yazıları bakıyorsun mesela 500 tane köşe yazısının içinde 498 tanesi aynı şeyi anlatıyor zaten. Hayır kardeşim, sen doğru düşünmüyorsun deme hakkını kullan. Karşı çık, dik dur. Yapmadıkça bu oluyor işte. Bu konuları konuşmayalım. Neden konuşmayalım? Hayatımızla ilgili karar alınıyor. Hayır kardeşim, sen bunu yap. Ben yapmayacağım deme özgürlüğünü kullan. Çocuğum için böyle bir karar vermeyeceğim deme özgürlüğünü kullan. Tarikatlerin ve cemaatlerin eline çocuğumu vermem deme özgürlüğünü kullan. Yüksek sesle kullan üstelik. Sosyal medyada hashtagler var. Tarikatlar, cemaatler kapatılsın. Güzel kardeşim, biraz geç kalmadın mı? Bir parça sanki geç gibi 98 yıl önce yapıldı aslında onlar. Bugün uygulamada neden sakatlık var bunu tartış ama yüksek sesle tartış. Korkmadan tartış. Bulunduğun ortamlarda tartış. Sonucu olur. E sonucu olacak zaten. Ama zaten sonuç Enes'in sonu gibi olmasın diye bu sonuç olmak zorunda. Çocuğunu korumak zorundasın. Daha ötesi var mı? Yani bugün yayının içinde biz ne konuşacağız? Açıp takvim gazetesindeki dangalaklıklarla mı eğleneceğiz? Kusura bakmayın bugün öyle bir şey olmayacak. Bir çocuğun hayatından daha önemli ne olabilir ya? Ne yaşayabilirsin? Daha önemli, daha üstte ne olabilir ki o çocuğun hayatında? Anlat. Para politikası kurulu toplanacak. Tekrar faiz üzerinde işlem yapılacak mı? Bak bu ülkede herkes sessiz. Herkes biliyor. Herkes sessiz. Sizin de vardır. Benim de var. Okul arkadaşlarımdan çok var. Hani diploması olmayanın ekonomistim diye sağda solda atıp tutması şan oldu ya bu ülkede. Benim diplomam var kardeşim. Sınıf arkadaşlarımın çoğu da bankalarda, özel ve kamu bankalarında üst düzey yönetici. Hepsi aynı şeyi söylüyor. Ama açıkça konuşulmuyor. Bankalara baskı yapılıyor. Açıkça baskı yapılıyor. Döviz mevduatını döndüreceksin kardeşim. Döndüreceksin Türk lirasını. Niye? E burada gösterdik işte. BDDK'nın paylaşımı kardeşim, ben uydurmadım ki. BDDK diyor ki sen bunu yaptın, bir hafta içinde 933 milyon dolar arttı döviz mevduatı. Niye? E uyguladığın sistem saçma. Çok aptalca. Sen kolyeye, küpeye, bileziğe kadar, çocukları pistten alalıma kadar geldin. Düğündeki takıya kadar geldin. Niye? 5 kuruş paran yok çünkü. O yüzden bugün gazete konuşulacaksa ancak bu konuşulacak. Abdülkadir Selvi'ye çıkıp fiyat istikrar komitesi toplanıyor, acayip tedbirler alacak diye yazdıran insanların karşısına çıkıp ya istediğini yap kardeşim, bu fiyat düşmez. Çünkü bu fiyat tüketicinin değil üreticinin fiyatı. Üstelik daha yarısı bile yansımamış fiyatı diye yüksek sesle bağır. Nasıl düşüreceksin şimdi? Konuşalım bak, çok basit bir örnek vereyim sana. Burada daha önce hani yayın sonrasında da çok fazla mail geliyor. Bir limon üreticisinden aldım maili. 2-3 günü, cumartesi günü. Cumartesi günü gelen bir mail. Diyor ki, şu anda kim isterse hazırım ben. Tarladaki limonu kilosu 1 liradan vereceğim kardeşim. Kim isterse. Yazmış oraya kaç ton olduğunu hatırlamıyorum. Yalan olmasın. E şimdi adam bunu satıyor. Sen kaça alıyorsun limonu? Ya düşün, bak istersen mahallenindeki manavdan al. Ben öyle alıyorum. İstersen AVM'lerin içindeki büyük ucuzluklar yaptığını, televizyon reklamlarında hani burada dalga geçtik ya, yeter ki siz ucuza tüketin, biz günde 25 saat çalışmaya hazırız falan diye yalan söyleyen reklamlar. Onları düşün, onların marketine git. Kaç liradan alıyorsun? Benim dün gördüğüm fiyat, bak dün gördüğüm fiyat markette 4 lira 25 kuruş muhteşem indirim yazıyordu üzerinde. Adam diyor ki 1 liraya satıyorum ya. 1 lira kardeşim, gelsin alsın buradan. Kaç kamyon istiyorsa vereceğim. E sen bunu tartışmadan, bak bunu tartışmadan ne söyleyebilirsin ki fiyat istikrar komitesiyle ilgili? Ben sana söyleyeyim, parti bülteni yapıyorsun. İşte bunun için söylüyorum, senin yaptığın gazetecilik değil. O yüzden reddediyorum ben 10 Ocak çalışan gazeteciler gününü. Kutlama kardeşim benimkini. Beni bu adamlarla aynı kefeye koyacaksan, koyuyorsun, kutlama. İstemiyorum çünkü. Televizyon ekranında, üstelik bir de sureti haktan görünerek, bugün Faruk Bildirici çok güzel yazmış kendi köşesinde. Cevap hakkı kullandırıyorum, hem de Kemal Bey istedi diyerek, bak. Kemal Bey istedi diyerek, üstelik. Cevap hakkı kullandırmayı savunan bir tiple beni nasıl aynı kategoride görürsün? Bu bana haksızlık. Adamın söylediği ilk yalan da değil bu. Ya hep beraber dinledik kardeşim, reddetmedi adam, reddetmedi. Hani bazıları yaptı ya, hakara makara kukara, öyle bir şey demedim ben ya. Montajla yapılmış. Ya yalan söylüyorsun. Ya azıcık kalıbının adamı ol. Yalan söylüyorsun. Bu adam reddetmedi de. Evet. Evet dedi yani yapılan anketler içinde. Alo Fatih döneminde. Evet yani MHP'nin oylarını biraz daha fazla gösterebilmek için HDP'nin oyunun içinden oraya kaydırma yaparım dedim. Ne değişti hayatında soruyorum. Soruyorum kardeşim, ne değişti hayatında? Aynı yalancılıkla devam ediyor. İşte yaptığını bir de sureti haktan gösteriyor. Ben cevap hakkı kullandırdım diyor. Kullandırsana cevap hakkını iktidarın herhangi bir temsilcisi orada otururken. Hadi maçan sıkıyorsa kullandır kardeşim. Hep beraber görelim. Ben dediğim plan helal olsun be. Helal olsun. Mütekabiliyet esasına göre 7Y ile tam da göklerden gelen kararın söylediği gibi uyguluyor. Hadi. Yapamayacağını dünya alem biliyor. Bu kadar üst üste yalan söylenirken sen sessiz kalırsan, sesin kısık çıkarsa o zaman olmaz güzel kardeşim. O zaman sadece işte Twitter'dan romantik mesaj paylaşırsın. Ah güzel gözlü kuzum nereye gittin diye altına da hashtag işareti Enes Kara'ya yaz yapıştır gitsin. Bu kadar basit değil ki. Önce karşı çıkman lazım. Evet kardeşim ben tarikatlere ve cemaatlere karşıyım. Çocuklarınızı kurtarın bu yapıların elinden. Sakın vermeyin. Vermeyin. İnsanlar şunu anlatıyorlar mesela. Diyorlar ki o çocuğu okutmak, yurda vermek dışında başka bir şansımız yoktu. Mesela Enes Kara örneğinde öyle bir şey yok ki. Sen zaten kafana koymuşsun annesi babası. Ne hissediyorlar şu anda? Ne yapacaklar? Adana Aladağ'da yanan kızlardan bir tanesinin babası hatırlıyorsunuz. Demişti ki bale yaparken ölmedi en azından. Kur'an öğrenirken öldü. Ya çocuk öldü öldü. Öldü. Daha ötesi var mı? Bu nasıl bir gerizekalılıktır ya? Ama sen sürekli ya mağduriyet yaratmayalım. Ya şimdi onların da yaşamaklarına saygısız. Saygısızlığın dibi bu. Ya bir çocuğun hayatından daha önemli ne olabilir ya? Ne olabilir? Atıp tutmuyor mu herkes bu ülkede? Geleceğimiz 2023 hedefleri, yetmez 2021 hedefleri. 2021 hedeflerine kimlerle gideceksin? Bugün yaşı benim gibi 50'yi geçmiş insanlarla mı? Geçmiş olsun o zaman. Bu çocuklarla. O zaman onlara hayal kurduracak bir yaşam vermek zorundayız. Önlerini açmak zorundayız. İlk yayında paylaştım işte. Ya bugün gazetelerde birazdan göreceksiniz, göstereceğim size. İşsizlik rakamlarını anlatıyor. TÜİK diyor ki yok işsizlik aynı kaldı. 30 bin kişi kadar küçük bir artış var. İşkur diyor ki 189 bin kişi başvurdu bize. TÜİK'ten çekiniyorlar muhtemelen. Ajda Pekkan'a benzediği için biraz soğuk duruyor görüntü. Belki tanındığında öyle biri değildir ama başvurmaktan çekiniyorlar ya da onunla karşı söylemiyorlar. Kardeşim arada kaybol. Ya 145 bin insan yok ya. Oğlum yani nasıl bir kandırmaca düzenidir bu? Devletin, devleti yönetenlere bağlı kurumlarından bir tanesi diyor ki hayır 30 bin kişi arttı. Asıl bu işle ilgilenmek üzere kurulmuş, oluşturulmuş kurum, iş kurumu diyor ki 189 bin kişi işsiz. Ne yaptınız 145 bin kişiyi? Yani şu anda saray için 1000 odanın her birine 145'er kişi görevlendirerek mi çözdünüz bu sorunu? Çözemezsiniz ki daha önce söylediğiniz yalan çıkmıştı ortaya. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne aynı yalanı söylemiştiniz. 1 milyon 300 bin üyeniz var. Alın her biriniz 10'ar tane işçi. Hop sana oldu mu 13 milyon kişi. Comalokko bitti. Bu kadar basit. Niye almıyorlar? Bakın bugün Türkiye'de asgari ücret tek taraflı konuşuluyor. Bunu da yazmıyor gazeteciler. Gazeteler söylemiyor ki bunu. Küçük ve orta boy işletmelerde. Sen şimdi asgari ücreti artırıyorsun. Çok iyi. Daha da artırman lazım. O yeterli değil ki 4253 lira. Aç kalmaya teşvik ediyorsun insanları. Ama işin öbür boyutunu. Hani dedik ya bugün Türkiye'de yaşanan enflasyon tüketiciden çok üreticinin enflasyonu ve daha yarısını bile göstermedi maliyet artışının. Aynı şey iş yerleri için de geçerli. Bir kafe düşünün. 5 kişinin çalıştığı bir kafe. Tamam mı? Bak bu açıklıkta anlatmıyor kimse. Çünkü Türkiye'de herkes yalakalanacağı gruba göre kendi anlatacaklarını belirliyor. İyi de kardeşim doğru böyle bir şey değil ki. 5 kişinin içinde ücretleri artırdın. 4253 liradan asgari ücret veriyorsun. Tamam. Sana maliyeti ne oldu? Devlet bir takım şeylerle oynadı. İşte 3 aşağı 5 yukarı 6500 lira deniyor. Tamam çok güzel de aradaki maliyet artışı kadar müşteri artışın oldu mu? Olmadı. İş yeri nasıl yaşayacak? Daha ötesini söyleyeyim. Daha ötesi. İş yeri yaşamazsa o insanlar nerede çalışacak? İş barışı bozuldu bu ülkede. İş barışının bozulma gerekçesi de liyakatten uzaklaşılması bu kadar net. Bir sürü yere yani herhangi bir tencerenin tepesine kapak yapılmayacak kalibresizlikte bir sürü çapsız tip yerleştirildi işte. Görüyorsunuz. Ayakkabı bağcığının ucundaki plastik olamaz. Ama bakıyorsun bir kamu kurumunda genel müdür. Neden? Çünkü işte o demin anlattığımız tarikatlar, cemaatlerin içinden, o yapıdan yetişmiş insanlar. O bahsettiğim 5 kişilik kafe. Ücret artışı nedeniyle o 5 kişinin biri patron olsun, kalan 4'ü çalışan, tamam mı? Bir tanesi içeride çalışıyor ocakta. Bir tanesi işte içerideki ürünlerle ilgileniyor. 2 tanesi de serviste. Ya adam çıkartmak dışında çaresi yok ki. İşsizliği besleyen bir ücret artışından söz ediyoruz. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Olabilir. Aynı şekilde vergisizliği getiren vergi artışından da söz ediyoruz. Burada ilk kez 4 sene önce anlattım. 4 sene önce. Ya kardeşim, vergi teorisi anlatılırken gerçekten bir ekonomi okutan bir okuldan mezun olsanız bunu bilirdiniz. Yalan söylediğiniz burada da çıkıyor zaten ortaya. Ekonominin E'sinden bile anlamıyor. Vergi politikası, vergi ve maliye politikası anlatılırken bu söylenir, anlatılır, öğretilir. Senin vergiyi arttırman, vergi gelirinin artacağı anlamına gelmez. Tam tersine, vergi optimal düzeyin üzerine çıkarsa insanlar ödemekten kaçar. Ne diyordu eleman? Ben vergi ödemekten kaçmıyorum ki, kaçınıyorum. İnsanlar ödemez. Bugün trafik rahatladığı için Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de, Adana'da, Adana'nın da sağlam bir trafiği var. Oralarda insanlar diyorlar ki ya arabalar çıkmıyor. Tamam mı? Arabalar çıkmıyor. İnsanlar özel araçlarını kullanmıyorlar. Peki güzel kardeşim, o özel araçlarını kullanmayan insanların tamamı mesela motorlu taşıtlar vergisini ödeyecek diye düşünüyor musun sen? Maliye nasıl denetleyecek bunu? Araç trafiğe çıksa bir yerde sağda solda göreceksin. Ve çevirme yaptığında rastlayacaksın. Arabayı çıkarmıyor. Ne yapacaksın vergi geliri düştüğünde? Abdülkadir Selvi'ye yazdıracaksın. KDV'nin özellikle gıda ürünlerindeki KDV'nin düzeyinden bir takım feragatlar bekleniyor devletten. Bakanlar Kurulu karar verecekmiş. Allah aşkına. Yani kazın bütün tüylerini yolmayacağım diyorsun. Yolunan yerleri acıyor hala. Ya kaz gelmezse sana hiç? Ekonomi böyle öğretilmeli. Bak Kazım Öztürk diyor ki trafik sigortamı yaptıracağım mecburen. Evet, çünkü kaydında görünüyor. Aracının MTV'si, motorlu taşıtlar vergisi de o kayıtta görünüyor. Ama sokağa çıkmadığın sürece sana soracak kimse yok ki. Ne yapacak? Sokak aralarında gezecek mesela maliye memurları. Bunu mu yaptıracaksınız adamlara? Ellerinde defterlerle gezecekler. Plakalardan her apartman görevlisini bulacaklar. Diyecekler ki şu plakalar aç kime ait? Abi bizim 8 numaranın o. 8 numaraya çıkıp şunu mu diyecekler? Motorlu taşıtlar verginizi ödememişsiniz. Kaç maliye memuruyla yapmayı planlıyorsunuz bunu? 3 milyon mu? Bu öğretilir, anlatılır. Dangalak olmamak yeterlidir anlayabilmek için. Ya da çapsız olmamak, liyakatsiz olmamak. Verginin miktarını artırmak her zaman ülkenin vergi gelirinin artması anlamına gelmez. Tam tersine bu bir yerden sonra patlar. Yapıyorsun şimdi. Boğaz Köprüsü'ne hem gidiş hem gelişe ücret çaktım. Saplayacağım nereden yakalarsam. Bunu söylüyorsun ya insanlara. Geçmezlerse ne yapacaksın? Araba kullanmıyor. İnsanlar toplu taşıma yöneldi. Ne yapacaksın? Ne anlatacaksın insanlara? Boğaz Köprüsü'nün geliri düştü. Neden? Köprü mü daraldı? Araçlar mı geçemiyor? Yok. Bu tamamen çok büyük bir aptallık. Ve bunu söylediğin zaman karşına çıkartılan insanlar ekonomist değil. Onlar sadece birilerine inanmış bir takım tarikatlerin, cemaatlerin adamları. Şeyhlerine tapan insanlar, reislerinin peşinden koşan insanlar, görmeyen, anlamayan, birçoğunun anlayacak kapasitesi de yok zaten. Ama şu anda onlar yönetiyor. O zaman sen sesini çıkartacaksın kardeşim. Öyle çekingen konuşmaca yok. Sen çıkartacaksın sesini. Gazete Pencere'yle başlayalım. Eti kasaptan alma, kuzu kestir. Mustafa Destici'nin saçmalığı. Dün biz konuştuk. Bunun artık konuşulacak bir yönü yok kardeşim. Boş boş, abuk sabuk bir cümle. Yani dün insanlar ne güzel çeşitlemişler ya. Evet diyor ya, ben de benzini diyor. Her seferinde 50 liralık alıyordum. Baktım olacak gibi değil. Benzin istasyonu aldım diyor. Kendim dolduruyorum. Coşanlar var. Rafineri aldım diyor. Ben ne uğraşacağım istasyon mu istasyon. Rafineri aldım. Kendim yapıyorum. Biraz meşakkatli tabii ama çıkartma aşaması petrolü sıkıntılı. Onun dışındaki düzenek hazır. Oğlanın düğün sünnette takılanları bozdurduk, aldık rafineriyi. Ya bunu klasik bir çapsızlık örneği olarak Mustafa Destici hemen aynı şeye sığınmış. Diyor ki bunlar diyor makyajlı ekonomist. Boş boş konuşuyor abuk sabuk. Ya söylediğin ortada. 100 liraya kasaptan et almıyorum, kuzu alıyorum, kestiriyorum. Aferin. Çok iyi yapıyorsun. Kaç kişi giriyorsunuz kuzuya? Dün sabah sormuştum ya. Kaç kişi giriyorsunuz bir kuzuya? Ama mesela hala bu adama inananlar var. HDP'li Güzele Fezleke, PKK'lı Volkan Bora ile çekilen fotoğrafları medyada yayınlanan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hakkında fezleke hazırlandı. HDP fotoğrafın çözüm sürecinin yürürlükte olduğu 2004'te çekildiğini duyurdu. Bugün tartışılan fotoğrafın 4 yıl önce öldürülen Volkan Bora'nın telefonundan çıktığı belirtildi. 4 yıl niye beklediniz? Niye beklediniz ya? Devleti yönetenler 4 yıl boyunca o fotoğrafı görmediler mi? Niye beklediniz? Bak çözüm sürecinin samimiyetsizliği diye anlattığım şey bu işte. O gün yapılanın içinde televizyon ekranına çıkıp valilere ben talimat verdim, yapmayın, silahlı kuvvetleri ben durdurdum operasyonlardan diyen adamın saçmalığıyla burada bunu yapan insanın saçmalığının arasında bence fark yok. Sonuçta söylememiz gereken şey şu, kardeşim şurada bir ortalamayı tutturalım. Terör tanımını herkes kendine göre yapıyor, eyvallah. PKK bir terör örgütümdür. Evet. Diğer aşağılık terör örgütleri gibi bir terör örgütüdür. O zaman böyle bir irtibat, böyle bir iltisak sevgilisiydi, sözlüsüydü, bilmem geç bunları, geç bu hikayeleri. O günkü düzlemdeki samimiyetsizlik bu işte. Herkes biliyor, herkes görüyor, herkesin gördüğü bildiği sırlardan bir tanesi. Zamanı geldiğinde kullanıyor devlet. Devleti yönetenler. Şimdi fezleke hazırlansın mı, hazırlanmasın mı? Mustafa Şentop ne dedi? Meclis Anayasa Adalet Karma Komisyonu nasıl toplanacak? Bunların hepsi hikaye. Bana şunu söyle ya. Bana şunu anlat kardeşim. Bu fotoğraf gerçek mi? Gerçek. Fotoğrafı reddeden var mı? Yok. Şu sorunun cevabını ver. Devlet niye 4 yıldır saklıyor bu fotoğrafı? Cep telefonuna anca mı sıra geldi öldürülen teröristin? Sırayla bakıyorduk. Yani elimizde şimdi geldi. Daha dün akşam ya. Açtık ki 4 sene boyunca şarjında saklamış. HDP'nin yaptığı savunma abuk bir savunma. Saçma sapan bir savunma. Saçma sapan bir savunma. Öbür taraftan söylenen saçma sapan. Ya hikaye işte yalan. Yalan kardeşim. Her yanı yalanla sarılmış. Şimdi bunu nasıl savunacaksın? Nasıl anlatacaksın? Ya şu soruya cevap ver bak. Bu soruya cevap ver. Ben şunu söylemiyorum ya. Yani HDP önce çıksın PKK bir terör örgütü desin. Kardeşim diyemez. Diyemeyecek. Ya bunu sok kafana. Evrensel Gazetesi Selahattin Demirtaş haberini niye yapamayacaksa HDP'de çıkıp PKK bir terör örgütüdür diyemez. Diyemeyecek. Bu kadar basit. Sen bu değer yargısının içinde HDP bunun çözümüne nasıl gidecek bunu sorgula. Ama çıkıp sen yani orada işte o onun sözlüsüydü, öbürü bilmem ne nişanlısıydı, kayınbiraderinin alt kat komşusuydu falan diye anlatıyorsan nasıl yapacaksın? Fotoğraf üzerinden çözümleme yapıyoruz. Ya yapalım. Bak Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yönetici grubunun Fethullah Gülen'le fotoğrafları, grup müdür yardımcısı diyorum ya, hala çalışıyor. Grup müdür yardımcısı, önünde diz çökmüş fotoğraf var. Fotoğrafların tamamını yargılayalım. Tamamını. 4 sene önceydi, 2 yıl sonraydı falan. Ya bunları geç. Ama önce bizim terör tanımında uzlaşmamız gerekiyor. PKK bir terör örgütü müdür? Soru bu. Yanıtını ver bana. Bu kadar basit. Evrensel Gazetesi yazabilir mi PKK terör örgütü diye? Yazamaz, yazamayacak, hiçbir zaman olmayacak. Bak burada 3 kez örneğini verdim. 3 kez. Ya Selahattin Demirtaş'ın terörden nasıl uzaklaştırılması gerektiğine yönelik 3 tane mesajı. Ve burada size mesajları duyurduktan sonra dedim ki bu haber evrenselde olmayacak. Bu kadar net. Oldu mu? Benim öngörüm mü bu? Çok mu zekiyim ben? Yo. Yapamaz kardeşim. Yazamaz. Yazamayacak. Bundan 5 sene önce 16 tane köylü öldürüldü. Bu yayının ilk izleyicileri hatırlayacak. Ve çıkıp o kadar hakarete, küfre maruz kalacağımı, linç edileceğimi bile bile dedim ki bak bu haber olmayacak Evrensel Gazetesi'nde. 16 köylüyü PKK katletti ve bu haber olmayacak. Üzerinden 5 yıl geçti. Yapabilir mi o haberi? Sana göre bana göresi yok terörün. Önce bu tanımda uzlaşacağız. Yürüyeceğiz ondan sonra. Ve pek çok izleyici yazmış işte Nurettin Nebati'nin Fethullah Gülen'le fotoğrafı. Pek çok akademisyenin, pek çok yazarın, çizerin, gazetecinin tüp gaz gibi yanında sığışmış fotoğrafları. Bunun hangi kanattan, kime yakın, kime uzak olduğunun bir önemi yok kardeşim. Bu senin hiçbir şey olmasa bile zaman zaman güçlü kimse ona taptığını gösterir. Ve bunun hani normal Türkçedeki karşılığı bit yavrusu. Hayvana haksızlık ediliyor. 6 yıldır bağırıyorum burada. O hayvana haksızlık ediliyor ya. Türkçe karşılığı yavşak. Öyle deniyor bit yavrusu. Haksızlık. Etrafına bir bak. Hani anlatmıştım ya, insanlar sokağa tükürüyor. Bu çok ayıp. Çok ayıp. Her şeyden önce sağlıksız, pislik. Bir de üstüne tükürülecek bu kadar surat varken, sıfat varken yere ziyan. Ama işte anlatıyorsun. Terör tanımı yapıyor. Herkes kafasına göre bir terör tanımı yapıyor. Herkes kendine yakın olanı çekiyor, dışarıda tutuyor. Hop, tamamdır. Hazineye faiz şoku. Cumhurbaşkanı nas var hüküm bu diyerek Merkez Bankası'nın faizlerini indirdi ama bu girişimin sonucu hiç de planlandığı gibi olmadı. Döviz fırladı, enflasyon son 20 yılın zirvesinde. Üstelik faizler inince hazinenin borçlanma maliyeti de düşmedi. Dün yapılan 5 yıllık tahvil iadesinde faiz %26.34 olarak gerçekleşti. 3 ay önce aynı vadede yapılan tahvil iadesinde faiz %17 idi. Yani indirim beklerken faiz giderleri arttı. Sadece 3 ayda artış 9 puanın üzerine çıktı. Bak ben normalde yayın için kullandığım Arayüz programında size gösterdiğim grafikler, zaman zaman fotoğraflar falan var ya, onları burada ön hazırlık olarak yerleştirmen gerekiyor. Bayağı ciddi bir mesai o. Bazılarını o yüzden sınırlı sayıda kullanabiliyorsun. Öyle hani ilaniyaya 1 milyon tane yapamıyorsun bunu. O yüzden de bazılarını siliyorum ama bazılarını silmiyorum. Bak mesela silmediklerimden bir tanesi bu. Benim sevgili emekli hazineci abimin yazdığı. Bak burada Temmuz'u, bu yılın Temmuz'una kadar ödeyeceğimiz borç miktarı var. Bir de Hakan Hoca'nın, Hakan Kara'nın hazırladığı şu tabloyu unutmayalım. Demin haberde anlatılan hikayeyi gösteriyor işte bu. Faizi düşürdüm %14'e. Aferin, çok güzel. Karşılığı ne olmuş? Hepsi yükseliyor. Diğer faizler. Yani uyguladığın sistem saçma. Saçma kardeşim, ben söyleyeyim sana, aptalca bu sistem. İlk gün sabah çıkıp burada, daha kimse yazıp çizmemişti üstelik. Çıkıp dedim ki ya kardeşim bak, ben bu diplomayı aldıysam, ben bu işten anlıyorsam, bu olmaz. Olmaz, olamaz. Yani olma ihtimali yok. Olsa dükkan senin, al götür de. Ya olmaz ki, buradan bir sonuç çıkmaz. Ne oldu? Al. Bak şimdi hemen dakika ve skor alalım. Bakalım yani ne oluyor? Ne nereye gidiyor? Biraz görelim arkadaşlar. 13 lira 83 kuruş şu anda Amerikan doları. Sebep? Yani her şeyi uyguladın işte. Abdülkadir Selvi'ye de yazdırmışsın talimatla. Fiyat İstikrar Komitesi de toplanacak. Marketlerdeki fiyata da çözüm bulacak diye. Bu niye hala 13 lira 83 kuruş? Bunun bir manası var mı? Euro'ya bakıyorsun, 15 lira 69 kuruş. Neden? Niye ki? Her şey yolundaydı oysa. Yaptın ya işte. Karşılığını alacaksın. Bak demin söylediğim şeyi küçümseme. Etrafınızdaki ama böyle hani bankada banko memuru olarak çalışan insanlar, onlara da sorun, onlar da biliyor. Onlara da geldi aynı talimat çünkü. Mudilerinize, özellikle hatırınızın geçeceği, nazınızın geçeceği insanlara ya söyleyin de şu döviz mevduatını TL'ye dönsünler. En azından içinden bir kısmını dönsünler. Ya baskı yapılıyor. Çok büyük baskı yapılıyor hem de. Çok büyük baskı yapılıyor. Bankacılar sıkışmış durumda şu anda. Aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık. Tükürmesen valla tükürme. O kadar sıfat var ki tükürülecek. Onlara illa tüküreceksin. Ekonomi bir bilim dalı kardeşim. Çünkü bunu görmek için müneccim olmaya gerek yok ki. Merkür retrosu başladı yani. O yüzden finansal açılardan da sıkıntı yok kardeşim. Merkür retrosuyla falan alakası yok bunun. Bu bayağı bildiğin düz bal gibi, buz gibi, boru gibi ekonomi bilimi. Eğer öyle olmasaydı, hani benim bir kürem yok. Yıldız haritası da çıkarmıyorum. Ben bunu sana bir ay önce söyleyemezdim. Değil mi? Söyleyebildiğime göre, istihareye de yatmadığıma göre, o zaman bunun başka bir gerekçesi olmalı. Ne? Bilim diyoruz biz ona. Bilimsel verilerle baktığın zaman, işte görüyorsun bunu. Karşılığında da karşına çıkartılan tip Nebati. İşsizlik stabil. Türkiye İstatistik Kurumu'na göre, tam ismiyle söyleyelim, Türkiye İstatistik Kurumu PEKKAN'a göre işsizlik Kasım ayında önceki aya göre değişmedi ve %11,2 olarak kaldı. Tamam. 145 bin insan arazi bu arada, yok onlar. Hiç mi yok? Hiç yok. Yok öyle insanlar. İşkur yazmış. Yanlış yazmıştır onlar ya. Lan 1, 3, 10. Hadi senin gül hatırın için 1000. Hadi yaptım 10 bin. 145 binlik hata olur mu? Kütahya Zafer Havalimanı mı bu? %99 yanılacaksın. Disk arsa, İşkur ve TÜİK karşılaştırması yaparak İşkur'a kayıtlı işsiz sayısının 3 milyon 4 binden 3 milyon 182 bine yükseldiğini ve TÜİK verilerinin açıklanamaz olduğunu duyurdu. Ya kafası çalışan herkes, ilkokulu bitiren herkes bunu hesaplayabilir. 3 milyon 182 binden 3 milyon 4 bini. 3 milyon 4 bini yazarken dikkatli yaz. Hani arada boşlukta sıfırlar olacak ya, orada karışabilir. 3, 0, 0, 4, yanına 3 tane 0. Çıkart. İşte arada kalan bölüm. Diyorsun ki olmaz abi bu. Allah Allah. Arada kaybolanlar var. İttifak olursa ortak adayı destekleriz. Deva Partisi lideri Ali Babacan Fox TV'de Çalar Saat'te İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı. Babacan, biz şu an bir ittifakta değiliz ama parlamenter sistem isteyen partilerden biriyiz. Eğer bir ittifak olursa ittifak yapacak partilerin tek adayla girmesini biz de destekleriz. Dün İstanbul'da bir toplantı yapılmış. Gazeteci arkadaşlarla, pek çoğunu da tanıdığım gazeteci arkadaşlarla Türkiye İşçi Partisi'nin genel başkanı Erkan Baş ve milletvekilleri bir araya gelmişler. Beraber yemek yemişler. Güzel de bir sohbet olmuş anladığım kadarıyla. Oradan çıkan sonuçlar da aynı şeyi gösteriyor. Birinci turda çözülme ihtimali olursa biz de destek veririz diyor Türkiye İşçi Partisi. Bak işte bu pislikten kurtulacağımız, hani uydurma sistem var ya, o sistemden kurtulacağımız metot bu. Biz önce bunu çözeceğiz kardeşim. Her şeyden önce bunu çözeceğiz. Bugünkü o kötü sistem önce çökecek, yıkılacak. Arkasından düzenleme yap. Bunun içinde kimse romantizme falan kapılmayacak. Herkes yazıyor kafasına göre, bir şey anlatıyor. O olur mu, bu olur mu? Yok ya, o olursa olmaz. Evinde oturan, vallahi bak bu işlere çok uzak insanlar bir aday profili anlatıyor. Bana dün bir mail geldi, dün gece. İnanın içimden şu geldi. Ciddi söylüyorum. Yayını hiçbir şey alma, hiçbir şey alma. Sadece bu maili oku insanlara. Ve nasıl bir zihniyetle karşı karşıya olduğumuzu gör. Ama sonra dedim ki olmaz ya, kıyamam. Vallahi kıyamam. Kıyamam çünkü öyle bir aday profili tarif etmiş ki, ben de mail attım kendisine. Dedim ki ya siz hani nasıl bir siyasal yapının içindesiniz? Hangi derneklere, partilere üyesiniz? Ben siyasetten hoşlanmıyorum yazdı. Siyasetten hoşlanmıyorsun ama o kadar büyük ilgin var ki aday profili anlatabiliyorsun. Öyle mi? Evet. Mantıklı. Ya mantığı tamamen reddedersen süper mantıklı bir şey bu. Cumhuriyet Gazetesi'nin birinci sayfasında ülkenin harcı bitti, iktidarın büyüme için bel bağladığı inşaat sektörü batık kredilerde zirve yaptı manşeti var. Şehriban Kıraç'ın haberi. İnşaatta son 5 yılda batık kredi miktarının %366 arttığını söylüyor. İnşaat üzerinden kuruluydu bu sistem. İnşaat sektörü 18 ayrı sektörü besliyor ya. Ya muhteşem ya. Ne oldu? E o zaman şimdi bu tıpkı bütün hükümleri Tanrı adına verdiğini söylemek kadar abuk bir laftı bu. Şimdi aynı şey oldu. Hani onda da Cübbeli bile söylüyor ya. Ya kardeşim böyle yaparsan kötü gittiği zaman da Allah'a bağlamak zorundasın. O zaman onun sorgulanmasına yol açarsın diyor ya. Bak burada da aynı şey. 18 sektörü besleyen muhteşem bir sektör diyorsun. İnşaat patladığında ne diyeceksin? Bunların yüzünden oldu. Sadece inşaat patladı. Bunu mu diyeceksin? E kalanları ne yapacak mesela? TÜİK'ten işsizlik oyunu makyaj eleştirisi yapılan kuruma göre oran değişmedi. TÜİK'e göre Kasım 2021'de genel işsizlik %11.2, gençlerdeki işsizlik %22.3 oldu. Son bir yılda dar tanımlı işsiz sayısının 284 bin azaldığı açıklandı. Azaldı. Evet ya. Ya baktık hakikaten az. Peki bu insanlar, bahsettiğin insanlar spor olsun diye. Ulan İşkur'a kadar bir yürüyelim gelelim mantığıyla mı gidiyorlar oraya? Hadi gidiyor. Yolunun üstü diyelim. 284 bin tip var. Onların hayatta yürümekten en hoşlandıkları yol Tarabya sahili değil İşkur yolu. Gidiyor bunlar. İçeri girip niye dilekçe veriyor? E, yalan söylüyorsun. Yalanın çok kolay ifşa olabileceğini anla artık. Ha, buradaki karşılık utanmazlık işte. Umursamıyor ki adam. Utanmıyor hiç. Umurunda değil. Dün 4 itfaiyeci hayatını kaybetti. Bir yangına müdahale etmek için, daha doğrusu özür dilerim, bir trafik kazasına müdahale etmek için yola çıktıklarında araçları şarampole yuvarlanmış. 4 itfaiyeci İsmail Kaya, Sinan Amil, Aydın Doğru ve Yunus Akşit. Allah rahmet eylesin. Kazakistan'da unuttular. CEO Aycı ve eşini yitiren Türk Hava Yolları 19 çalışanını otelde bıraktı. Sanırım bununla ilgili bir çözüm olmuş. Dün bana da bununla yayından sonra bir mail geldi. Yazmışlar, bayağı anlatmışlar. Ama sanırım bugün onunla ilgili bir operasyon yapılmış. Ya bilmiyorum hakikaten, bilerek söylemiyorum. Sadece öyle bir duyum aldım. Bakalım. Galatasaray'da 4. Fatih Terim dönemi bitti. Ya öyle tuhaf bir şey yaşıyoruz ki biz. Ülke küçültülmüş modeller halinde aynı faşizmi yaşıyor her yerde. Her yerde. Büyük bir beceriksiz. Ya böyle kafası kesik tavuk gibi herkes. Ya 3 büyük takımın teknik direktörü de değişti, farkında mısınız? Değişti derken değişemedi aslında. Sıkıştı. Alt kademeye bırakıldı sezon sonuna kadar. Aman diyeyim abicim, harbi olur, darbe olur. Bir ellemeyelim, böyle yürüsün. Fatih Terim başarılı mı? Avrupa'ya bakarsan başarılı, Türkiye ligine bakarsan başarısızlığın dibi. Sergen başarısız mı? Başarısız. Pereira başarısız, başarısız. Yalnız kardeşim bakın, unutulan bir şey var. Üçü de bu bahsettiğiniz kulüplerin, az önce söz ettiğim 3 kulübün 1903, 1905, 1907. Artık neredeyse kabaca en kötüsünün 115 yıllık tarihi var. En yeni kurulanın 1907 Fenerbahçe'nin 115 yıllık tarihi var. E kulüplerin sistemi yoksa nasıl olacak bu iş? Bu mudur yöntemi? Fatih Terim seversin sen. Ben Galatasaraylıyım kardeşim. Ben Galatasaraylıyım, bunu işte saklamadım. Bak şurada da logosu var. Özellikle bunu giydim bugün. Ama göndermenin yöntemi bu mudur ya? Sev sevme, tarzını beğen beğenme. İstediğini söyle arkasından. Ama göndermenin yöntemi bu mudur ya? Ayıp, gerçekten ayıp. Kulübün geleneği ne oldu? Aynı şey Beşiktaş için, Fenerbahçe için de geçerli. Şimdi diyebilirsiniz ki ya futbol bu kadar önemli mi kardeşim, niye konuşuyorsun? Ya küçültülmüş bir model Türkiye'de ne yaşanıyorsa aynısı oluyor. Hiçbir farkı yok. Tek kişinin parmağında dönüyor. Tek kişinin karar veriliyor. Seyirci baskısı. Hop ne yapalım, yönetimi değiştireceğimize salla ya, hoca gitsin. Bunu hak etmedi Fatih Terim. Ben burada kendisini çok eleştirdim. Yani Çeşme'de yaşanan dayak olayından sonra burada konuştuklarımızı hatırlıyorsunuz işte. Ama ne olursa olsun o Fatih Terim'dir. Fatih Terim Galatasaraylıdır. Yani Sergen'in Beşiktaşlılığını yorumlayabilecek biri var mıdır ya? Yani ben had ararım insanda. Ciddi söylüyorum, had ararım bir parça. Fatih Terim'in Galatasaraylılığını da kimse sorgulayamaz, kusura bakmasınlar. Sev sevme bu başka bir şey. Metot bu değil. Bu yanlış, yaşanan yanlış. Gazete Pencere böyle. Cumhuriyet Gazetesi böyle. Cumhuriyet'in içinde bir haber. Ha, Cumhuriyet'ten şunu da bir başyazı yazılmış. Son 3 günde 2 kez, bugün de tam göbekte cevap ve düzeltme metni var. Biliyorsunuz bu tekzip, eski dille tekzip, sadece iktidarın sevmediği gazetelere özel. Diğerleri yayınlamıyor bunu. Basın ilan kurumu sallamıyordu onları. Nasıl yayınlamazsın ulan, keserim reklam gelirini falan demiyor. Daha çok reklam geliri veriyor. Ve bugün ona dikkat çekilmiş. Son 3 günde 2 kez cevap ve düzeltme metni yayınlıyoruz. Sulh ceza mahkemelerinin verdiği cevap ve düzeltme kararları adli yargılama hakkının sınırlarını aşıyor artık demişler. Her yer küçültülmüş Türkiye işte ya. Model. İnan bana hiçbir farkı yok. Gazetelerde böyle, televizyonlarda böyle. Ayıptır ya. Mehmet Bey demiş ki MTV ödenmemesi e-devlet otomatik olarak bildirimle gelebiliyor. Ayrıca aracı satarken zaten borç olarak karşımıza çıkıyor. Mehmet Bey, yanılıyorsunuz. Yani ödememek gibi bir şansı yok. Tam tersine öyle bir var ki, aracı satmayacaksanız ne yapacaksınız? Zaten o aracı satamaz ki motorlu taşıt vergisini ödeyemeyen insan. Çünkü o yarın bir günde kullanılacak. Hiç öyle bir şansınız yok. MTV'yi ödemediniz. Bildirim geldi. Geldi. Mesela kurumlara gelir vergisine ilişkin olarak bildirim gelmiyor mu? Şahıs firmalarına gelmiyor mu? Ne oluyor? Ödüyor mu insanlar onun üzerine? Yurt dışına çıkış yasağı geliyor. Yurt dışıyla bir alakası yok ki adamın zaten. Vergi geliri böyle giderse çok düşecek Türkiye'nin. Ve bunu görebilmek için çok zeki olmaya falan da gerek yok. Murat Bey, zaten zırt pırt af çıkıyor. Olanlar olan düzgün ödeyenleri oluyor. Anlattım ya size burada. Rahmetli Hasan Pulur'la yaptığım röportajı. 98 ya. 1998, 24 sene önce. Adamın o zaman bana söyledi. Bak, oldu hayatta. Allah ömür versin. Sorun ona. Hayatta bir tek bu eşekliğimi affedemem dedi. Oğlumla her seferinde iddiaya gireriz. Ödeme babacığım, nasıl olsa af çıkacak. Bak, bunun için koştur koştur gitmene gerek yok da. Ben gider öderim keriz gibi ve af çıkar. Aynı şey oluyor. Cumhuriyet Gazetesi'ne baktık. Sabah Gazetesi'ne bakalım. Bak, Halis Harikalar Diyarında. Şahane. Meslek Lisesi öğrencilerine asgari ücret. Ders almalıyız. Dünyanın bir savaşın eşiğinde olduğunu içeren haberler geliyor. Kendimiz ve dünyadaki yerimizi çok iyi değerlendirelim, diyor Mehmet Barlas. Ama kendimizi değerlendirdiğimiz yeri beğenmiyor bu arada. Ya mutsuz kardeşim insanlar. Çok mutsuz hem de. Aç. O öyle değerlendirme, dünyadaki yerini değerlendir. Sebep? İşte öyle yaparsan daha iyi oluyor. Baş yazılarla yalan söyleniyor artık. Sözcü, tekme atanı ateşe yaptılar, tekme yiyeni ateşe attılar. İşte iktidara yakınla, yakın olanla olmayan arasındaki fark. Soma'da madenci Erdal Kocabıyık'ı tekmeleyen Yusuf Yerkel'i 6.000 euroya Almanya'ya atadılar. AKP'li belediyede işçi olan Kocabıyık'ı ise çöpçü yaptılar. Bak, burada benim haberde, Ali Güler'in haberinde en çok dikkatimi çeken ne oldu biliyor musunuz? Çünkü bunu biz dün konuştuk. Yusuf Yerkel'in atanmasını falan. Ama şu bölümü konuşmadık. Lütfen dikkatli dinleyin. Madenci Erdal Kocabıyık yargılandı, ceza aldı. Biliyorsunuz sakatlık raporu aldı. Ben o darbe sırasında sakatlandım, devlet malına zarar verdi falan diye. 2015 yılında CHP'li olan Bergama Belediyesi'nde Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde işe alındı. 2019'da belediye AKP'ye geçince Kocabıyık çöp toplama işine verildi. Yani sizin dikkatinizi ne çekti burada haberde? Kusura bakmayın, benim dikkatimi çekeni söyleyeyim. 2019 yılında tekrar Adalet ve Kalkınma Partisi'ne, demek ki çok memnunlar ki Soma halkı, Bergama halkı belediyeyi onlara vermiş. O zaman biz neyi tartışıyoruz kardeşim? Sen memnunsan, yani bu senin hayatında bir sıkıntı yaratmıyorsa sorun yok. Ateşe attılar falan deme, sen memnunsun. Bergama Belediyesi parti olarak değişmiş. Demek ki bir sıkıntısı yok. Bergamalıların hayırlısı olsun. Hayırlısı olsun valla. Bir sıkıntı yoksa bence konuşmaya da gerek yok. BBP lideri Mustafa Destici'den acı itiraf. Hayat pahalılığını iliklerine kadar hisseden biriyim. Çok hissettim. O yüzden 100 liraya kasaptan et alacağım ama şey aldım, kuzu aldım. Yani neresinden tutsan saçma sapan bir laf ya. Dün kendisi de bir gazeteci olan, son dönemde siyaset yapan Cumhuriyet Halk Partisi'nin Eskişehir Milletvekili Utku Çakır Özel, benim reddettiğim 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ile ilgili olarak basın özgürlüğü raporu açıkladı. Orada veriler vardı. Onlardan bir tanesi 2021'de 105 gazetecinin şiddete uğradığı ve 36'sının hapiste oldu. Zaten dün sabah da konuşmuştuk. Geçelim. Sözcü böyle. Bir Gün gazetesine bakalım. Bir Gün'ün bu sabahki manşeti yurttaşa soğan kendine kuzu. Dün sabah konuştuğumuz için geçelim. Hani itibar, kuzuyu kendime alıyorum 100 liralık, yani alınır mı 100 liradan ya? Vallahi daha bunu çeşitlendirmek de mümkün. Neyiniz mesela pahalıya geliyorsa onu düşünün. Yani su çok pahalı ya. Yani her ay 170 lira su faturası mı ödenir? Baraj aldım. En temizi dolduruyorum yağmur yağdığında. Bedava. Sabah kapaklarına biraz o sıkıntılı oluyor açarken falan. Çünkü hani açıyorum, eve gelip musluğu da aynı anda açıp kapatmam gerekiyor. Koşana kadar bayağı su bastı mahalleyi falan ama çok sorun değil. Baraj aldım en temizi. Bu bir Mustafa Destici saçmalığıdır diye altına yazılması gerekiyor ya. Sayıştay'a göre saray harcamaları 2020 yılından. Yıllık personel gideri 1.2 milyar liraymış 2020'de. Görev giderleri 314,5 milyon lira. Temsil ve tanıtma gideri, bunun içinde aynı zamanda ağırlama da vardır, 32.9 milyon. Sarayın bir yıllık toplam harcaması 2.9 milyar lira, katrilyon yani. Bir günde harcanan para da yaklaşık 8 milyon lira. 8 trilyon bir günde. Az harcıyoruz. Mercimek çorbası yapıyoruz. Mercimek tarlası aldık. Sürekli git marketten mercimek al falan. Nereye kadar? Çorba yapıyoruz biz. Hep aynı. Ekmek aynı şekilde. Baktık ki ekmek gideri çok arttı. Ulan fırından sürekli alınır mı 3,5 liraya ekmek? Gerek yok. Gerek yok. Değirmen aldık. Değirmende önce buğdayı öğütüp un yapılıyormuş. Onu bilmiyorduk. O yüzden tarla aldık. Buğday ekiyoruz. Unu yapıyoruz. İşte suyu zaten demin dedim ya, baraj satın almıştık. O kadar. Tuzda bir sıkıntı oluyor. Onu da işte içimizden şeyler var. Şerefli Koçhisarlı arkadaşlar var. Tuz Gölü'ne yakın. Onlar toplayıp getiriyorlar sağ olsunlar. Ya böyle çözdük biz de. Üfür dur, ne olacak ya? Saçmalığın dibi yok ki. Üfür, salla, at. Devam edelim, devam edelim, devam edelim. Evrensel Gazetesi'ne bakalım. Şirketlere para vatandaşa tavsiye. Ona bu, buna bu. Bütün gazeteler bu mantıkla çıkmış bugün. Hükümetin porsiyonları küçültün, kombiyi kısın tavsiyelerine Enerji Bakanlığı'nın elektrikleri söndürün mesajı eklendi. Dün gelmiş herkese, bana gelmemiş. Baktım beni sevmiyorlar muhtemelen. Enerjini verimli kullan, akıllı ol, akıllı ol lan. Öyle bir mesaj yollamışlar. Bence de akıllı olmak lazım. Altın küre ödülleri açıklanmış. Onlar da online yapmışlar. Nicole Kidman'la Will Smith almışlar en iyi drama dalında en iyi erkek ve kadın oyuncu ödüllerini. Devam edelim. Bu arada bundan 6 yıl önce Barış Akademisyenlerinin imzaladığı bildirinin yıl dönümü bugün, 11 Ocak. Bu suça ortak olmayacağız, hatırlıyor musunuz? Ardından insanların hayatları nasıl kaydırıldı? 800'den fazla akademisyenle ilgili dava açılmıştı. Okullarından atıldı bu insanlar. Yani yarıdan çoğunu okuldan attılar. Öğrencileri kaldı öyle. Mesela Boğaziçi Üniversitesi yarı zamanlı dersleri kendi hoca dağıtımına tabi tutmaya başlamış. Niye? İstemediği öğretmenler girmesin içeri diye. Nasıl? Vallahi Naci Hoca süpersin ya. Şapkadan mı çıkıyor bu tavşanlar, yoksa evde besliyor musunuz? Tavşanı şapkadan çıkartmak zor ya, her seferinde ayrı para. Tavşan çiftliği yaptık. Onlar da zaten tavşan gibi çoğalıyor maşallah. Esenyurt'ta bir grup Suriyelilere ait iş yerlerini taşladı. Irkçı kardeşlik. Mülteci üzerinden artık çift taraflı provokasyonlar yürütülüyor. Ataman kardeşliği adı altında örgütlenen ırkçı bir grup sokak ortasında mültecileri darbe edip görüntüleri yayınlıyor. Adana'da ise kendilerine 515 Haşimi diyen bazı Suriyeliler sokakta sopa ve bıçaklarla dolaşıp poz veriyor. Şimdi bu haberde sabah önce fotoğrafı kullanayım dedim. Sonra gazetenin kendi fotoğrafı. İstemedim onu kullanmayı. Çok sakat bir şey yapıyorsunuz. Bak burada bir aba altından sopa var. Burada Suriyelileri darp eden milliyetçi gruplarla iktidar ortağı milliyetçi gruplar arasında bir sıkıntı yaşanabilir mi? Bu bahsettiği atamanların sembolleri ne biliyor musunuz? Üç hilal var ya. Üç hilali birbirine uçlarından değecek şekilde denk getiriyor. Yani bir hilal böyle, biri böyle geliyor, biri böyle geliyor. Tam ortasına da kuru kafa koyuyorlar. Ama üç hilal görünüyor. Yani biri kızabilir mi acaba? Bilemedim ki. Neye kızdığını bilmiyoruz çünkü onun. Ey diye çıkıyor arada böyle bir şey söylüyor. Ne anlattığını da anlamıyorsun. Ot diyor, çöp diyor. Arada bir tane böyle Anadolu'dan bir laf geçiriyor arada. Yerel söylem. Oluyor sana siyasi konuşma. Bugün Akşam Gazetesi'nin sürmanşeti çok ilginç. Ankara temsilcisi aracılığıyla yazdırmışlar habere, onu da söyleyeyim. Mahmut Özer, Milli Eğitim Bakanı talimat vermiş özel okullara. Demiş ki, yönetmelik var, özel okullarda en fazla fiyat artışını %36.73 yapabilirsiniz, yoksa gereğini yaparız. Allah aşkına, hadi be. Emin ol çok korkmuştur özel okullar, valla. Her yıl okullarda, devlet okullarında bağış toplamak yasak diyorsun. Değil mi? Bitiyor mu? Yok. Biten var mı? İçinizde şunu yaşayan var mı? Allah aşkına ya. Yani o insanları eğer yaşadıysanız vallahi bak iyi koruyun, kollayın, sevin o insanları. Mesela ev sahibi gelip ya enflasyon oranında, yani açıklanan enflasyon oranında gerçekten zammı öyle yapacağız diyen kaç kişi var? Kiracılar. Sen ortada yönetmelik var, daha fazla yapamazsın diyorsun. Mesela döviz üzerinden ev kiralamışlarla ilgili olarak. Geçen haftaydı galiba. Önceki hafta mıydı hatırlamıyorum. Karıştı biraz. Şunu insan nasıl söyleyebilir? Allah aşkına şunu nasıl söyleyebilirsiniz mesela? Ya kardeşim biz döviz üzerinden yapmıştık kira kontratını. Evet. Döviz çok yükselince ev sahibimize dedim ki ya döviz dedim çok acımasız yükseldi. Yani lütfen biz bunu TL üzerinden üstelik makul bir rakama indirelim. O da şunu mu dedi size? Aşk olsun. Dün gece inanın bunu düşündüm. Dedim ki kiracımla konuşayım. Ya nedir bu rezalet ya döviz üzerinden kiralama? Aşk olsun. Hatta bana kiralama öncesinde girerken verdiğiniz $1000 depozitonuzu da gelirken yanımda getirdim. Niye? Öyle iyi bir insanım ben. Ya bunu yaşayan varsa ev sahibinizi koruyun. Vallahi koruyun. İyi bakın. Arayın her gün. Halini hatırını sorun. Sevdiği yemek falan varsa arada borç harç bulup yapın. Davet edin. Ama burada Akşam Gazetesi'ne sorarsam bakan çıkmış demiş ki yapmayacaksınız ulan 36.73 bir yap bak nasıl buluyorum. Özel okullarda demiş ki kesin yapmayalım. Yapmayalım. Bizi perişan ederler valla. Böyle yaşanmış yani olay. Mantıklı. Diyor mu işte mantığı bir kenara koyarsan çok mantıklı bunların hepsi. Mantık yokken şahane mantıklı geliyor. Ama bir parça düşünürsen diyorsun ki ulan bu ne be? Bu ne kardeşim? Böyle saçmalık olur mu? Olmaz mı ya? Gazeteler bizatihi saçmalık olsun diye yapılmış zaten. Al bak saçma demişken. Gazeteye bak şimdi. Anneye dörtlü destek, emekliye ekzam, SGK destekleri arttı, primler değişti. Takvim Gazetesi öyle bir yerde yaşıyor ki onun yaşadığı yerde uçan kuşlar, martılar, yeşil tatlı bir bahar, gülen şen sevdalılar var. Acayip geziniyor böyle insanlar. Emekli hep zam geliyor, SGK primleri düşüyor. Ne bileyim böyle evde hasta bakana para veriyor devlet. Hasta bakan diyor ki verme kardeşim harcayamıyorum diyor. Devlet diyor ki olur mu? Hakkın bu senin. Al şu 184 bin öyhoyu. Evde bakıyorsun yani ayıptır. Neresiyse bu. Yani nasıl bir kafa bilmiyorum ama Yani normal şey değil, akışkan kafası değil bu. Olmaz çünkü öyle olmaz. O bedende de ağırlık yaratır, bir süre sonra düşünme gücünü etkiler. Bu akışkan kafası değil, uçuşkan kafası daha çok. Çok acayip ya. Fransız eziyeti. İstanbul'da DS Fransız askısı denilen yüz gerdirme operasyonu yaptırdı. Kabusu yaşadı. Üç ameliyatın ardından kendini tanıyamadı. Fransız askısı ne ya? Şu hani şuralardan şey takıyorlar, kanca. O mu? Lift neydi? Lift up. Lifting. Öyle bir şey. Uçağa tren çarptı. Lan haber öyle değil, geri zekalı. Atıyorsun, doğru düzgün at. Tamam ama sonuçta uçağa tren çarptı mı? Ha, çarptı. Tam beni ilgilendiren o. Uçağa tren çarptı, çektik de biz onu. Uçak böyle biraz alçalınca bunu fırsat bilen tren, olan gün bugündür deyip sen bir şahlan, lokomotiften başlayarak burundan laba diye gir. Öyle değil. Amerika'da bir tane pırpır uçak acil iniş için yer arıyor, bulamıyor. Herif hakikaten tren rayının ortasına indiriyor uçağı. İçinden çıkıyor. Ama tren rayından ayrılamıyor. Allah'tan etraftaki insanlar uçağı çekmek yerine, yani kimin kafası hızlı çalıştı bilmiyorum. Bak, takvim kafasıyla yapılsa biri yakında traktör çağırmıştı. Uçağa halat bağlayıp uçağı çekmeye çalışıyorlardı içinde adam varken. Biri gaza geliyor. Diğerleriyle birlikte pilotu alıyor. Hollywood film sahnesi gibi. Arkasından da tren geçiyor zaten, parçalayarak gidiyor. Vırt diye. Buna sorsan uçağa tren çarptı. Çok acayip bir kafa bu ya. Çok çok saçma ya. Vallahi çok saçma. Ama gazetenin özelliği bu zaten. Böyle yaşıyor, böyle gidiyor. Bugün Ergündiler, yani biraz keyfim olsaydı size Ergündiler okuyacaktım bugün ama yok, yani gerçekten kaldırmaz. Ruhumuz kaldırmaz. Sizin de kaldıracağını zannetmiyorum. Ergündiler bugün Kazakistan'da yaşananları yazmış. Kazakistan Devlet Başkanı Tokayev'in ağzından yazmış. Tamam, bastırıldı ya, her şey yoluna girdi. Tam bu saatten sonra her şey çok iyi. Putin'den de mesaj var. Putin diyesiymiş ki ne? Renkli devrimlere izin yok. Bilin bakalım altında kimlerin adı geçiyor. Doğru cevap. Söylemenize bile gerek yok. Sonrası bunlar ya. Sonrası bunlar. Efendim, sizin masada fotoğrafınız var konuşurken. Tamam, onlar biz değil, ondan sonrasıcı. Ben o zaman yani şey, Davos'ta onun için görüştüm. Meral Hanım, bakın ara ara bakabiliyorum, kusura bakmayın. Meral Öztürk, benim oğlumun okulu %100 zam yaptı birkaç sene önce. Milli Eğitim Bakanlığı'na şikayet ettik. Hiçbir şey olmadı, çocuğu okuldan aldık. E olacağı bu. Haklısınız. Hande Erkuş demiş ki hep açıklanan oranda zam yaparız. Hep pazarlık etmek ister kiracımız. Pek kıymeti bilinmiyor, merak etmeyin. Bakın işin bir de ev sahibi yönünden böyle özelliği var. Onun için diyorum ya, ya vermeyin vermeyin. Bu insanları araya vermeyin. Koruyun bu insanları. Böyle ev sahibi bulmuşsunuz. Ben öyle yüzsüz ev sahipleriyle ev sahiplerinin evinde oturdum ki, oturduk ki ailecek. Ben değil tek başıma. Yani kullanmadığımız, ayrıldığımız aydan sonraki ayın aidatını almaya çalıştı benden. Ve cevabı da şu: ben bunu vermem dediğim zaman. Ama ben bu evi kiralayamazsam ne yapacağım dedi. Ben de bana ne dedim. Hani bir kiracının şöyle bir özelliği yok ki: hocam ben kontrat dönemi içinde ayrılıyorum ama inan seni de mağdur etmek istemiyorum. Bu arkadaşımı getirdim. Bu arkadaşımı öpebilirsin bundan sonra. Türkçedeki en doğru sözlerden biri. Vallahi bak. İnsanı ev sahibi yapıyor. Borç, harç, ömrünü vererek, hayatını ipotek altına alarak. Ama ben bunu çekmem bu iğrençliği ya. Bu köylülükle yaşamak zorunda değilim diyebiliyorsun mesela. Sahibinden satılık ada 155 milyon dolar. Dünyanın dört bir yanında satışa çıkarılan adalar alıcı bekliyor. Fiyatta ilk sırayı 155 milyon dolarla Fiji'deki Vatuvara adası alıyor. 155 milyon dolar. Ya hanımla falan sıkıldığımız zaman İstanbul'da, ya kalk gidelim bir havamız değişsin, Heybeli'ye, Büyükada'ya, Burgaz'a falan gidiyoruz. Baktım çok pahalıya geliyor. Adı aldım. En temizi. Kendi adamıza gidiyoruz kardeşim. Gerçi sıkıntılı tabii, yani Fiji'ye kadar gitmek gerekiyor falan ama olsun, o kadar olur. Bak, Amerikan doları şu anda 13 lira 88 kuruş. Sebep ne ya? Kardeşim sebep ne, bana bir anlat ya. Ya ne oldu ya, ne oldu? Yok. Bizim süper sistemimiz var. Sizin süper sisteminiz falan yok. Sizin anlattığınız, yaptığınız şeylerin tamamı saçma. Tamamının ekonomik açıdan bakıldığında dünyanın herhangi bir yerinde geçerliliği yok. Yok. O yüzden insanlar sizi sallamıyor. Siz o yüzden yalan söylemek zorunluluğu hissediyorsunuz. Dünya bizim modeli tartışıyor lan. Gire git. Neyini tartışıyor? Neyin var da neyini tartışsınlar? Herkese çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun bu sabahta burada olduğunuz için. Aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen buraya geldiğiniz için. Eksik olmayın. Çok teşekkür ediyorum. Burada bir araya gelmemizin gerekçesi aynı şeye inanmak değil ki zaten. Olamaz ki. Bizler farklıyız çünkü. Biz aynı ülkede iyi yaşamak istiyoruz. Birbirimizden vazgeçmeden. Bunun için toplanıyoruz. Bunun yöntemi de konuşmak. Küfretmeden, hakaret etmeden, tehdit etmeden konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluşu yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bu yayını desteklemek istiyorsanız yöntemleri biliyorsunuz. Bugün benim içimden gelmiyor söylemek. Teşekkür ediyorum. Sadece öyle bitirelim bugün yayını. Yarın sabah saat 9'da ölmezse kalırsam buradayım ben yine. Gelin hayatımızı konuşmaya devam ederiz. Hepinize güzel, sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün. Olabildiği kadar şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın.